Victoria'nın yeni COVID-19 vaka sayısı ikinci dalgadan önceki seviyelere düştü. Sızan belgeler küresel bankalar tarafından taşınan trilyonlarca yasa dışı fon olduğunu ortaya koydu. Türkiye'den Doğu Akdeniz için diyalog mesajı geldi. Victoria Başbakanı Daniel Andrews, eyalette koronavirüs vakalarının son 3 ayın en düşük seviyesine indiğini açıkladı. Victoria'da son 24 saat içinde sadece 11 yeni koronavirüs vakası ve 2 yeni ölüm kaydedildi. Bu son verilerle Melbourne'ın yeniden açılma yol haritasının ikinci adımına geçilmesi gereken 14 günlük ortalama vaka sayısı beklenenin oldukça altına düşerek 34,4 oldu. Başbakan Daniel Andrews, Victorialılar için harika bir gün olduğunu söylerken ancak yeniden açılış için henüz çok erken olduğu konusunda da uyarıda bulundu. Bugün açılırsanız bunun etkilerini 2 ile 3 hafta boyunca göremezsiniz diyen Daniel Andrews, görünüşe göre açılmayı çok hızlı yaparsak kontrolü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz diye konuştu. Melbourne'daki kısıtlamaların 26 Ekim'de gevşetilmesi bekleniyor. New South Wales Başbakanı Gladys Berejiklian da yaptığı açıklamada eyaletin okul tatili öncesinde yüksek riskli bir döneme girdiğini söyledi. Eyalette 3'ü yurt dışından gelen kişiler ve biri de Concord Hastanesi salgın kümesine bağlı olmak üzere 4 yeni COVID-19 vakası kaydedildi. Berejiklian okul tatillerinde artan seyahatlerden ve Victoria sınırında yaşayan kişiler için sınır kısıtlamalarının hafifletilmesinden dolayı endişe duyduğunu söyledi. Okul tatillerinde aileler anlaşılır bir şekilde New South Wales'ın her yerine gitmek isteyecekler diyen Berejiklian, bu kadar çok hareketlilik devam ederken virüsün eyaletin bazı bölgelerinde dolaşmasından dolayı endişelendiklerini söyledi. Yetkililer ayrıca Güneybatı ve Batı Sidney'de koronalı bir taksi şoförüyle yolculuk eden kimliği belirsiz yolculara da test yaptırmaları çağrısı yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden sızdırılan belgeler dünyanın en büyük bankalarının trilyonlarca dolarlık yasa dışı fonların taşınmasına izin verdiğini gösteriyor. Kamuoyuna sızdırılan gizli belgeler dünyanın en büyük finansal kuruluşlarının kara para aklama operasyonlarına nasıl aracılık ettiğini ve 2 trilyon doları bulan para transferlerinde nasıl bir rol üstlendiklerini ortaya koydu. Sızan belgeler Rus oligarklarının uluslararası bankaları kullanarak kendilerine hedef alan yaptırımların etrafından nasıl dolaştığını da gösteriyor. Belgeler son 5 yıl içerisinde ortaya çıkarılan Panama ve Paradise belgeleri gibi gizli para transferleri, kara para aklama operasyonları ve vergiden kaçınma çabaları hakkında detaylar içeriyor. Politika Analiz Merkezi Avustralya Enstitüsü ve 40 önde gelen Avustralyalı Hazine Bakanı Josh Frydenberg'ü planlanan vergi kesintilerini yeniden düşünmeye çağıran bir kampanya başlattı. Frydenberg 6 Ekim'de yeni bütçe önlemlerinin bir parçası olarak kişisel gelir vergisi kesintilerini öne çıkarmayı düşünüyor. Ancak iki eski Merkez Bankası yetkilisi ve eski Liberal Parti liderlerinden oluşan bir grup politikanın ekonomiye fayda sağlamayacağını söyledi. Avustralya Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma kesintilerin en çok parayı harcamaktan çok biriktirme olasılığı yüksek olan ve yüksek gelirli kişilere fayda sağlayacağını gösteriyor. Ülkede vakalar artmaya devam ederse İngiltere'nin tam bir ulusal kilitlenme veya daha katı koronavirüs kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi. Vaka sayıları geçen hafta 2 katına çıkarak günde 6000'e çıktı ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın İngiltere'nin salgında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etmesine neden oldu. Başbakan Johnson'ın salı günü bir dizi yeni koronavirüs tedbirini açıklaması ve hane halklarının birbiriyle görüşmelerinin kısıtlı bir süre için yasaklanması bekleniyor. Ülkede koronavirüs testi pozitif çıkan ve kendilerini izole etmeleri istenen kişilerin izolasyon kurallarını ard arda çiğnemeleri durumunda 10 bin sterlin para cezasına çarptırılacakları belirtildi. BBC'ye konuşan Sağlık Bakanı Matt Hancock, herkesin kurallara uyması durumunda ülke genelini kapsayan sokağa çıkma kısıtlamalarına ihtiyaç olmayacağını ifade etti.
We will come down hard on people who do the wrong thing, but you have a choice. Every viewer has a choice.
Yanlış şeyi yapan insanlara sert bir şekilde cevap vereceklerini söyleyen ve herkesi hükümetin belirlediği kurallara uymaya çağıran Sağlık Bakanı Hancock, izolasyon kurallarını uygulamayı reddeden bir kişiyi polise ihbar etmekten çekinmeyeceğini vurguladı ve hükümetin yeni tedbirlerinin aşırı katı olduğu eleştirilerine de katılmadığını söyledi. Belarus'ta devlet başkanı Alexander Lukashenko karşıtı protestolar 6. haftasına girdi. Belarus'ta 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar için başkent Minsk'te bir araya gelen binlerce gösterici Lukashenko'yu protesto ederek istifaya çağırdı. Başkent dışında Brest, Grodno, Gomel, Vitebsk ve Zohidino'da da dahil olmak üzere birçok şehirde de protestolar düzenlendi. Polis ve göstericiler arasında bazı bölgelerde arbede çıkarken çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Protestolar devam ettiği sırada isimsiz bilgisayar korsanları ise binlerce kişinin gözaltına alınmasına misilleme olarak 2000'den fazla polis memurunun kişisel verilerini sızdırdı. Bilgisayar korsanları gözaltına alınanların hapishanelerde dayak ve işkenceye maruz kaldığını iddia etti. İspanya'da başkent Madrid'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle bugünden itibaren 6 bölgede uygulanacak olan karantina tedbirleri protesto edildi. Madrid'in bölgesel hükümeti tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada koronavirüs salgınında vaka sayılarının artış gösterdiği 6 bölgede 21 Eylül'den itibaren karantina tedbirlerinin uygulanacağı duyurulmuştu. Kısıtlamaların sadece yoksul bölgelere uygulandığını öne süren göstericiler bölgesel hükümetin ayrımcılık yaptığını iddia etti. Göstericiler Madrid bölgesel lideri Isabel Díaz Ayuso'ya da istifa çağrısında bulunarak Ayuso virüs sensin sloganı attı. Sosyal hizmet uzmanı olan Marta Garcia getirilen önlemlerin işe yarayacağını düşünmediğini söyledi. Bu sağlık önlemlerinin sorunu gerçekten çözeceğini düşünmüyorum diyen Garcia, zaten ekonomik sorunları olan işçi sınıfı mahallelerini izole edecekler diye konuştu. Başkentteki en yüksek enfeksiyon oranlarından birine sahip olan Güney bölgesi Valecas'ta sokağa çıkan vatandaşlar sağlık sisteminin felç olduğunu ve yeni kısıtlamaların gelir kaybına yol açacağını aktardı. Protestocular kendilerini terk edilmiş hissettiklerini dile getirirken daha iyi sağlık hizmeti de talep etti. Amerikalı bir yargıç, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Çinli bir mesajlaşma uygulaması olan WeChat'i yasaklama emrini geçici olarak durdurdu. Yürütme emri uyarınca Google ve Apple ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle bugün uygulamayı kaldırmak zorunda kalacaklardı. Bir grup WeChat kullanıcısı konuyu mahkemeye taşıyarak emre karşı bir ihtiyati tedbir kararı aldı. Yargıç Laurel Beeler, davanın yasağın ifade özgürlüğünü koruyan Amerika Birleşik Devletleri birincil değişiklik haklarına zarar verip vermeyeceği konusunda ciddi soruları gündeme getirdiğini söyledi. Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin olarak Türkiye'den yeni açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin sorunları diyalog yoluyla çözme niyetinin olduğunu açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin tekrar başlayabileceğini söyledi. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Kıbrıs ve Yunanistan arasında yaşanan ve Fransa'nın da taraf olduğu gerilim 24-25 Eylül'de yapılacak Avrupa Birliği zirvesinde ele alınacak. Liderler zirvede Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılması için atılabilecek adımları tartışacak. Ancak Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırımlar uygulaması da gündemde bulunuyor. Öte yandan Kuzey Kıbrıs'ta ilk turu 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım başladı. 11 adayın yarışacağı seçimler Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası gerilimin gölgesinde gerçekleşecek. Aslında 26 Nisan'da yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen seçimde 7'si bağımsız, 4'ü partilerden olmak üzere 11 aday yarışacak. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı seçime bağımsız aday olarak giriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 61 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1519 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece Türkiye'de toplam ölü sayısı 7506'ya, vaka sayısı da 302.867'ye yükseldi. Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız ifadesini kullandı. Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu 7-14 Eylül tarihleri arasında 62 ilden 9103 aile hekiminin katıldığı bir anket yaptı. Ankete katılan hekimlere göre COVID-19 vakaları bugünlerde salgının tepe noktasının yaşandığı Nisan ayına göre İstanbul dışındaki tüm illerde arttı. Salgın İstanbul'dan Anadolu'ya yayıldı. Çalışma verileri genellendiğinde Türkiye'de 600 bine yakın kişinin izolasyonda olması gerektiği de anketin bir diğer ilgi çekici sonucu oldu. Türkiye'de okullarda yüz yüze eğitim 1. sınıf öğrencileriyle bugün başlıyor. Daha önce 31 Ağustos'ta başlayacağı duyurulan yüz yüze eğitim sadece okul öncesi öğrenciler ve 1. sınıf öğrencileri için 21 Eylül'e ertelenmiş, diğer öğrencilerin uzaktan eğitime bir süre daha devam etmesine karar verilmişti. Öte yandan 1. sınıfların sosyal mesafeye uyamayacağı ve hijyen kurallarına dikkat edemeyeceği gerekçesiyle koronavirüsün yayılmasından endişe edenler de bulunuyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tek aday olduğu partisinin ikinci olağan kurultayında oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. Millet bizi çağırıyor ana temasıyla gerçekleştirilen kurultayda gerek Akşener'in konuşması gerekse alana asılan afişlerde İstanbul Sözleşmesi, doğa hakları ve emeklilikte yaşa takılanlar başta olmak üzere dezavantajlı gruplara yönelik destek mesajları ön plana çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, 18 Mart 2022 tarihinde açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü için hazinenin günlük 45 bin araç geçişi garanti ettiğini, geçiş ücretinin ise katma değer vergisi hariç 15 euro yani 134 Türk lirası olarak belirlendiğini açıkladı. Yavuz Yılmaz, köprü karayollarına devredilene kadar geçecek olan sürede şirketin kasasına girecek olan parayla en az 3 tane 1915 Çanakkale Köprüsü yapmak mümkün diye konuştu. Rize Çayeli'nde Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanlığı üye sayısını arttırmak için yürüttüğü kampanyada yerel basına verdikleri ilanlarda "Üye olun, külliyede bir gün geçirme fırsatını yakalayın" ifadeleri yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Rize'nin Saraygezeli üyelik kampanyasına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Deniz attığı tweette "Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl Başkanı olarak partimize üye olacak her yurttaşımıza ömür boyu huzur, refah, bereket ve demokrasi dolu bir geleceği garanti ediyorum. Saray ziyaretine gelirsek zaten CHP iktidarında o saray halka açılacak" diye yazdı. Bodrum'da helikopterli tatil ve Sheraton düğünüyle tartışılan Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman dünya evine girdi. Nikahtan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Kocaman ve eşine Erdoğan'ın düğün hediyeleri verdiği kaydedildi. Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün Giresun'da yaşanan sel felaketini yeniden gündeme getirerek yazdığı "Sorumluluktan Kurtulamazsınız" başlıklı yazısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki gösterdi ve "Bundan sonra bakanlığımızın alacağı tüm kararları da onayınızı almak için gazetenizdeki adresinize göndereceğiz" ifadesini kullandı. Soylu daha önce de Öztürk'ün Ali Ayvazoğlu isimli bir bürokratın kariyerindeki yükselişi kaleme aldığı yazıya tepki vererek "Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır" ifadelerini kullanmıştı. Beyin ameliyatı geçiren eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin eşi Berna Yılmaz açıklama yaptı. Önce doktorların umudu kestiği, ardından öldüğü iddia edilen Mesut Yılmaz'ın yoğun bakımda olmadığını ve durumunun stabil olduğunu söyleyen Berna Yılmaz, tedavisi hastane odasında devam ediyor diye konuştu. Bugüne kadar Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye, ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'e emanet edilen ve Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanı olan Kavuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen Kavuk Devir teslim töreniyle Rasim Öztekin tarafından Şevket Çoruh'a teslim edildi. Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Sarsıntı sonrasında özellikle merkez üssü Bor ilçesinde vatandaşların sokaklara çıktığı bildirildi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 5 Türk lirası 51 kuruştan, 72 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da sağanak yağışlı ve muhtemelen fırtınalı 24 derece, Sydney'de muhtemelen akşam saatlerinde sağanak yağış görülecek 30 derece, Melbourne'da hafif yağışlı 20, Adelaide'da yer yer yağışlı ve rüzgarlı 19, Perth'te kapalı 18, Hobart'ta zaman zaman yağışlı 21, Brisbane'da genelde açık 29 ve Darwin'de parçalı bulutlu 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.